7. ayrım. Temmuz 1880 tarihli mektubu okumaya devam ediyoruz. Peki, başka ne diyeyim? İçimizden geçen düşünceler dışarıdan görünüyor mu ki? İnsanın ruhunda koca bir ateş yanıyor olabilir ama hiçbir zaman kendi kendisini ısıtamaz onunla. Gelip geçenlerse yalnızca bacadan çıkan cılız dumanı görürler ve yollarına devam ederler. Şimdi bak, yapılması gereken şu. İçindeki o ateşi körüklemeli kişi, kendi kendine yeterli olmalı. Büyük bir sabırsızlıkla ama yine de sabırla birinin gelip o ateşin yanına oturacağı, belki de hep orada kalmak üzere, saati beklemeli. Tanrı'ya inanan kişi, önünde sonunda er geç gelecek olan o saati beklemesini bilmeli. Şimdilik görünüşe göre her işim kötüye gidiyor. Bu durum epeydir sürüyor üstelik. Gelecekte de bir süre aynı olacağı benzer. Ama her şeyin kötü gidiyormuş gibi göründüğü bir zamandan sonra her şeyin düzeleceği bir vakitte gelebilir. Bu ille de olacak demiyorum. Belki de hiçbir zaman olmayacak. Ama iyiye doğru bir gelişme olursa bunu bir kazanç sayar, rahatlarım ve derim ki nihayet görüyorsunuz ya bir şeyler varmış. Sen de diyeceksin ki belki çekilmez bir adamsın. Din konusunda akla uzak düşüncelerin, çocuksu vicdani kuşkuların var. Düşüncelerim akla uzak ya da çocuksuysa onlardan kurtulmayı umuyorum. Daha iyisini istediğim yok. Bu konuda ne düşündüğüme deyim bir ufak ışık sana. Suvestre'nin Philosophe sous tous les toits, damlar altındaki filozofunda bulacaksın bunu. Halktan bir adamın, zavallı, basit bir işçinin kendisini kendi ülkesinde nasıl gördüğünü. Belki de kendi ülkenizin ne olduğunu hiç düşünmediniz dedi adam, elini omzuma koyarak. Çevrenizi saran her şeydir. Sizleri yetiştirmiş, beslemiş olan, sevmiş olduğunuz her şey. Gördüğünüz şu tarlalar, şu evler, şu ağaçlar, gülerek yanınızdan geçip giden şu kızlar, ülkeniz bunlar işte. Sizi koruyan yasalar, emeğiniz karşılığında kazandığınız ekmek, söylediğiniz sözler, halkımızdan ve arasında yaşadığınız şeylerden size gelen sevinç ve acı. Ülkeniz bu işte. Bir vakitler annenizi gördüğünüz küçücük oda, onun size bıraktığı anılar, artık altında dinlendiği toprak, ülkeniz bu işte. Onu her yerde görüyor, havasını soluyorsunuz. Haklarınızın ve görevlerinizin, sevgilerinizin ve gereksinimlerinizin, anılarınızın ve şükranlarınızın bir hesabını yapın. Hepsini aynı ad altında toplayın. O ad, vatanınızın adıdır. Aynı şekilde insanlarda ve yaptıkları işlerde gerçekten iyi ve güzel olan, içsel ahlak taşıyan, tinsel ve harikulade güzellikte ne varsa Tanrı'dan geldiğine inanıyorum öte yandan. İnsanlarda ve yaptıkları işlerde kötü ve yanlış olan şeyler Tanrı'dan değil bence. Tanrı hiçbirini onaylamıyor. Bir de her zaman düşünmüşümdür ki Tanrı'yı tanımanın en iyi yolu pek çok sevmektir. Bir dostu sev, karını sev, bir şeyi, canın ne istiyorsa onu sev. Bildiğinden daha fazlasını bilmenin doğru yoluna girmişsin demektir. Ben böyle diyorum. Ancak ulu, ciddi, mahrem bir duygu birliğiyle sevmeli kişi. Tüm gücü ve aklıyla sevmeli. Daha derinden, daha iyi, daha çok öğrenmeye çalışmalı. Böylesi bir yol Tanrı'ya götürür. Sarsılmaz imana götürür. Bir örnek vereyim sana. Biri Rembrandt'ı seviyor diyelim. Ama ciddi seviyor. O kişi Tanrı'nın var olduğunu bilir ve derinden inanır. Biri Fransız devriminin tarihini inceliyor diyelim. O kişi imansız olamaz. En büyük şeylerin gerisinde de tanrısal bir erkin kendini gösterdiğini anlar. Belki de adamın biri kısa bir süre içinde Elemler Üniversitesi'nde ücretsiz dersler izlemiş. Bu arada gözleriyle gördüğü, kulaklarıyla işittiği şeylere iyi dikkat etmiş ve bunlar üzerinde düşünmüş. O da sonunda imana varacaktır. Belki de anlatamayacağı kadar çok şey öğrenmiş olacaktır. Büyük sanatçıların, gerçek ustaların, başyapıtlarında bize söylemek istediklerinin gerçek anlamını kavramaya çalışmak da insanı Tanrı'ya götürür. Biri kitabında yazmış ya da söylemiş diyeceğine, ötekisi ise yaptığı resimde. Sonra sırf İncil'i oku. O zaman düşünürsün işte. Çok düşünürsün, her zaman düşünürsün. İyi ya, çok düşün, her zaman düşün. O zaman sen bilincine bile varmadan düşüncelerin olağan düzeyin üstüne çıkar. Okumasını biliyoruz ya, okuyalım öyleyse. Kişinin az çok dalgın olduğu, az çok düşler alemine daldığı anlar olabilir. Kimisi çok dalgınlaşır. düşler alemine çok derinden dalar. Ben belki de öyleyim ama suç kendimin. Ancak belki bu da tümüyle sebepsiz değil. Belki dalıp gitmemin, kafamın bir şeylere takılıp kalmasının, tasalanmamın bir nedeni vardı. Üstesinden gelinemeyecek şeyler değil bunlar. Düşlere dalan kişi kimi kez bir kuyuya düşebilir. Ama derler ki sonradan o kuyudan çıkmasını da bilir. Öte yandan dalgın adamın da bir tür denge öğesi olarak aklının dupduru olduğu dönemler vardır. Kimi kez olduğu gibi olması için geçerli nedenlere sahip bir kişidir ama bu nedenler başlangıçta herkesçe anlaşılmaz her zaman ya da ilgilenilmediği için bilincine varılmadan unutulur. Fırtınalı bir denizin ortasındaymış gibi uzun süre şuraya buraya atılıp savrulmuş bir kişi er ya da geç ulaşmak istediği yere varır. Beş para etmez, hiçbir işte tutunamaz, hiçbir işlev yüklenemez gibi görünen bir insan sonunda yapabileceği işi bulur. Etkin olabileceğini, başlangıçta göründüğünden çok daha değişik olduğunu gösterir. Öyle gelişigüzel yazıyorum şimdi kalemime ne gelirse. Beni yalnızca boşta gezen bir serseri olarak görmeyebilirsen çok sevinirim. Çünkü iki tür serseri var ve bunlar birbirinin tam karşıtı. Adam vardır tembellikten, karaktersizlikten, tabiatının alçaklığından dolayı serseridir. İstersen beni o türden say. Bir de öteki tür serseri vardır ki kendi kendine rağmen boşta gezmektedir. Etkin olabilmek için büyük bir özlemle yanan ama hiçbir şey yapamayan. Çünkü bir şeyler yapması olanaksızdır. Bir kafese hapsedilmiş gibidir. Çünkü verimli olabilmek için gereksindiği şeylere sahip değildir. Çünkü yazgının çizdiği olaylar dizisi onu o kafese tıkmıştır. Böyle bir adam ne yapacağını bilmeyebilir ama içgüdüleriyle hisseder. Ne olursa olsun bir işe yarayabilirim. Yaşamımın bir amacı olacak sonunda. Çok daha başka türlü bir insan olabileceğimi biliyorum. Öyleyse nasıl yararlı olabilirim? Nasıl hizmet edebilirim? İçimde bir şey var. Nedir o? Böylesi çok değişik yapıda bir serseridir. İstersen beni bu türden say. Kafese kapatılmış bir kuş bahar geldi mi yapacağı bir şey olduğunu çok iyi bilir ama yapabilecek durumda değildir. Nedir bu? Pek iyi de anımsayamaz. Belli belirsiz bir şeyler gelir gözünün önüne ve kendi kendine der ki, öteki kuşlar dallarda yuva kuruyorlar, yumurtluyorlar, yavrularını yetiştiriyorlar ve başını kafesin çubuklarına vurur da vurur. Oysa kafes olduğu yerde kalır ve kuş acıdan deliye döner. Oralarda uçan bir başka kuş şu tembel hayvana da bak der. Yolunda giderken keyfi yerinde görünüyor. Evet, hapiste olan yaşar, ölmez. İçinde olup bitenleri ise dışarıdan kimse görmez. Sağlığı yerindedir. Güneş açtığında az çok neşelidir. Derken kuşların göç vakti gelir. Yeniden melankoliye düşer. Ama istediği her şey elinin altında der ona kafeste bakan çocuklar. Oysa o çubukların arasından bulutlu gökyüzüne bakmakta, patlamaya hazırlanan fırtınayı görmekte, içinden yazgısına isyan etmektedir. Kafesteyim, kafeslenmişim. Bir de hiçbir gereksinmem olmadığını söylüyorsunuz aptallar. Her istediğime sahibim öyle mi? Ah! Yalvarıyorum size, özgürlüğümü bağışlayın, bırakın ben de öteki kuşlar gibi olayım. Kimi boşta gezen kişiler bu serseri kuşa benzerler. İnsanlar çoğu kez ellerinde olmayan nedenlerden dolayı hiçbir şey yapamama durumunda kalırlar. Kim bilir hangi korkunç, korkunç, çok korkunç kafesin içine hapsolmuşlardır. Kurtuluş da var bir yerlerde biliyorum, geç kalmış bir kurtuluş. Haklı ya da haksız yere yok edilmiş bir iyi at, yoksulluk, yazgının oyunları, felaketler. İnsanları hapseden şeyler bunlar işte. İnsanı kendi içinde kapalı tutan, çevresine aşılmaz duvarlar ören, hatta sanki toprağa gömen şey nedir? Her zaman bilemeyebilir ama yine de bir takım parmaklıkların, kapalı kapıların, duvarların varlığını hissederiz. Bütün bunlar hayali mi, kafamda uydurduğum fanteziler mi? Sanmıyorum. Sonra soruyorsun kendi kendine, Tanrım, daha çok sürecek mi bu? Hep mi böyle sürüp gidecek? Sonsuzluğa dek mi? Kişiyi bu esaretten çekip kurtaran nedir bilir misin? Çok derin ve ciddi sevgi. Dost olmak, kardeş olmak, sevmek. En üstün erk ile sanki sihirli bir güçle hapishanenin kapısını açan bu işte. Bu olmadı mı, insan ömür boyu hapiste yaşıyor. Duygu birliğinin yeniden doğduğu yerde yaşam yeniden başlar. Hapishaneye ön yargı, yanlış anlaşılma, şu ya da bu şey konusunda ölümcül bilgisizlik, güvensizlik, yalancı utanç adları da verilebilir. Neyse, başka konulara geçmek gerekirse, ben dünyada alçalmışsam, sen tersine yükseldin. Ben sevgileri kendimden uzaklaştırdımsa, sen tersine yeni yeni sevgiler kazandın. Bu beni mutlu kılıyor. Tüm içtenliğimle söylüyorum, her zaman da mutlu edecek. Pek ciddi bir insan olmasaydın ya da derinliği olmayan bir kişi, bu başarılarının süremeyeceğinden korkardım. Ama hem çok ciddi hem de çok derin olduğunu bildiğimden süreceğine inanıyorum. Yine de beni en kötü cinsten bir serseri olarak görmemen mümkün olsaydı çok sevinirdim. Senin için herhangi bir zamanda herhangi bir şey yapabilirsem, herhangi bir yararım dokunabilirse her an hizmetine hazır olduğumu bil. Senin bana gönderdiğini ben nasıl kabul ettimse, sen de ileride sana yararımın dokunabileceği bir durum olursa eğer, yardım istemelisin. Böyle bir şey beni çok mutlu eder ve senin bana hala güvendiğinin bir kanıtı olur. Birbirimizden epeyce uzaktayız. Bazı konularda birbirimizden farklı görüşlerimiz var belki. Yine de bir gün, bir saat gelir, birbirimize bir hizmette bulunabilme olanağı doğabilir. Şimdilik bana gönderdiğin yardım için bir kez daha teşekkür ederek ellerini sıkarım. Er ya da geç bana yazmak istersen eğer, adresim şu: Dekruk eliyle Rue du Pavillon 3, Quesmes Mons. Senden bir mektubun bana çok iyi geleceğini de bil. Her zaman senin, Vincent. Hollanda yılları 1881-1885. Etten, Hollanda, tahminen 3 Kasım 1881. Fransızca metinde 3 Eylül 1881. Sevgili Theo, kalbimde sana söylemem gereken bir şey var. Belki de önceden biliyorsundur. Senin için yeni bir haber değildir bu. Bu yaz yüreğimde K'ye, çevirenin notu K. Vos. O sırada dul kalmıştı. Van Gogh'un yeğeniydi ve bir çocuğu vardı. Karşı derin bir aşkın geliştiğini açıklamak istiyorum sana. Ancak bunu kendisine açtığımda, geçmişle gelecek arasında bir ayrım yapamayacağını, duygularıma hiçbir zaman karşılık veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ne yapmam gerektiği konusunda içimde korkunç bir kararsızlık doğdu. Onun, hayır, hiçbir zaman asla deyişine boyun mu eğeyim, yoksa olayı kesinlikle kapanmış olarak düşünmeyip, umut beslemeye devam ederek vazgeçmeyeyim mi? İkinci şıkkı seçtim. Şu ana dek bu karardan pişman olmuş değilim. Hala, hayır, hiçbir zaman asla duvarıyla karşılaşıyorum, o başka. O günden bugüne birçok petit misère de la vie, çevirenin notu, yaşamın küçük eziyetleri ile didiştim elbette. Bunlar bir kitapta yazılsa kimi kişileri eğlendirir belki ama insan kendisi yaşadığında hiç de hoş olarak nitelenemeyecek şeyler. Gene de nasıl yapmamalı türünden bir tevekkülü kimin hoşuna gidiyorsa ona bıraktığım, kendime de biraz olsun cesaret sakladığım için şimdilik memnunum. Bu konuda sana daha önce yazmamamın nedenlerinden biri de durumumun hiçbir kesinlik kazanmamış olması. Belli belirsiz bir konumda bulunmamdı. Sana her şeyi açıklayamazdım ama artık yalnızca kendisine değil, daha birçok kişiye de, babama, anneme, Stricker dayı ile yengeme, amcama, açılmış durumdayım. Eğer çok uğraşır çabalarsam onun sevgisini kazanma şansım olabileceğini söyleyen ama çok gizli ve gayri resmi bir biçimde tek kişi, ağzından bunu duyacağımı sandığım son kişiydi, Vincent amca. K'nin hayır hiçbir zaman asla sözlerine tepkimi, yani pek ciddiye almayıp hafif bir gülümsemeyle karşılayışımı beğenmiş meğer. Olayı aynı havada sürdürebileceğimi umuyorum. Melankoliye kapılmadan, depresyona girmeden, bu arada çok, pek çok çalışarak. Onunla tanıştığımdan bu yana çok daha iyi çalışıyorum. Niyetlerimi ve durumumu açık seçik ortaya koyduğumu söylemiştim sana. Sanırım en büyük sıkıntıyı yaşlılar takımından çekeceğim. Onlar soruna kesinleşmiş ve kapanmış gözüyle bakıyorlar ve vazgeçmem için beni zorlayacağa benziyorlar. Şu sıralarda bana çok anlayışlı davranacaklarını, beni sallantıda tutup bir takım güzel vaatlerle oyalayacaklarını sanıyorum. Ta ki Aralık ayında amcamla yengemin 25. evlilik yıl dönümü gelip geçene dek. O zaman korkarım, beni tümüyle kesip atmak üzere önlemler alınacak. Durumu sana açıklamak için kullandığım şu kaba saba sözleri bağışla. Renklerin oldukça cart, çizgilerin ise zorlama olduğunu kabul ediyorum ama sorunu daha dolambaçlı yollarla anlatsaydım, gözünün önünde bunca belirgin bir resim canlanamazdı. Dolayısıyla ailenin yaşlılarına karşı saygısızlık göstermekle suçlama beni. Onların bu işe kesinlikle karşı olduklarına inanıyorum yalnızca. Kay ile görüşmemizi, konuşmamızı, yazışmamızı engellemek için ne gerekirse yapacaklar. Çünkü birbirimizle görüştüğümüz, yazıştığımız, konuştuğumuz takdirde K'nin fikrini değiştirme olasılığı olduğunu pekala biliyorlar. K'nin kendisine sorarsan fikrini hiçbir zaman değiştirmeyeceğini söylüyor. Yaşlılar takımı da aynı şeye inandırmaya çalışıyorlar beni. Gene değişmesinden korkuyorlar. Yaşlıların bu tutumu ancak ve ancak ne zaman değişir biliyor musun? K fikrini değiştirdiğinde değil, ben yılda en az 1000 gulden kazanan bir adam olduğum zaman. Olayı çok kaba çizgilerle özetlediğim için gene bağışla beni. Belki de hakkımda türlü şeyler söyleyecekler sana. Durumu zorladığımı falan. Oysa aşkta zorlamanın gülünç olduğunu kim bilmez? Yo, hayır, hiç öyle bir niyetim yok. Ama K ile ikimizin görüşüp konuşmamızı, yazışabilmemizi, birbirimizi daha yakından tanımak, böylece birbirimize uygun olup olmadığımızı daha derinden anlamak için elbette, istemekte akla uzak ya da haksız bir yan göremiyorum ben. Bir yıllık serbest bir ilişki ikimiz için de yararlı olur. Ancak yaşlılar buna kesin bir inatla karşılar. Şimdi sen onu kendime yaklaştırmak için her fırsatı kollayacağımı, elimden gelen her şeyi yapacağımı anlıyorsun değil mi? Kararım şu. Onu o kadar uzun süre seveceğim ki sonunda o da beni sevecek. Theo, sen de aşık mısın acaba? Keşke olsan. Çünkü inan ki yaşamın küçük eziyetlerinin bile bir değeri var. İnsan kimi kez korkunç umutsuzluğa kapılıyor. Sanki cehennemdeymiş gibi hissediyor kendini ama başka çok daha iyi şeyler de var işin içinde. 3 aşama var. 1. Sevmemek ve sevilmemek. 2. Sevmek ve sevilmemek. Bu benim durumum. 3. Sevmek ve sevilmek. Bana sorarsan 2. aşama 1.'den daha iyi. Ama 3.'sü en harikası o. İşte böyle old boy. Sen de aşık ol, e mi? Ve her şeyini bana yaz. Benim iş içinde sevecenliğini eksik etme. Benden yana ol. Rapar buradaydı geçen de. Bir takım sulu boya resimler getirdi. Bayağı iyi şeyler. Mov yakında yeniden gelecek diye umuyorum. Yoksa ben ona gideceğim. Ben de hiç durmadan desen yapıyorum. Ve galiba bir ilerleme var. Eskiden yaptığımdan daha çok fırçayla çalışıyorum. Havalar o kadar soğudu ki ancak içeride çalışabiliyorum. Bir terzi kız, sepet ören biri vesaire. Ellerini sıkarım. Çabuk yaz. Bana inan. Senin Vincent. Günün birinde aşık olup da karşılık olarak hayır, hiçbir zaman asla sözlerini duyacak olursan sakın boynunu büküp vazgeçme. Ama sen öylesine şanslı herifsin ki başına böyle bir şey geleceğini sanmam.